Ayrım 16.
Hizmetçi kız Gregor'un önüne düştü, eve götürdü. Sofada köpek kokuları, işlenmemiş hayvan postu kokusu birbirine karışmıştı. Masanın üstünde bir çifte kutusu, kenarı yırtık, yeşil bir av çantası duruyordu. "Küçük bey şimdi sizi görecek," dedi hizmetçi kız, yan kapılardan birini açıp. Gregor çamurlu çizmelerine ürkek ürkek baktı önce, içeri girdi. Lisnitski pencerenin altında yatağa uzanmıştı, cigara sarıyordu. Beyaz gömleğinin yakasını iliklerken "Tam vaktinde geldin," dedi. "Bekle, babam şimdi gelir." Gregor kapının yanında durup bekledi. Bir iki dakika geçti geçmedi, sofada ayak sesleri işitildi. Derin, kalın bir ses sordu. "Uyuyor musun Yevgeni?" "Gelin," dedi Lisnitski. Siyah keçeden Kafkas çizmeleri giymiş bir ihtiyar girdi içeri. Gregor çaktırmadan adama baktı. İnce, kıvrık burnu, beyaz tütünden sararmış bıyıkları hemen dikkatini çekti. İhtiyar Lisnitski uzun boylu, geniş omuzlu, asık yüzlü biriydi. Deve tüyünden uzun bir yelek vardı sırtında. Yakası esmer, kırışık boynunda fiyonk gibi duruyordu. Gözleri burnuna yakın yakındı. "Baba, size sözünü ettiğim sürücü işte," dedi genç subay. "İyi bir aileden." "Kimin oğlu bu?" diye yukarıdan sordu ihtiyar. "Melekovların." "Hangi Melekovların?" "Panteleimon Melekov'un oğlu." "Prokofiev'i tanırım. Orduda beraberdik. Panteleimon'u da hatırlıyorum. Topaldı. Hem de Çerkes, değil mi?" "Öyledir efendim," dedi Gregor. Hemen hazır ol durumuna geçti. Türk-Rus savaşının kahramanlarından emekli general Lisnitski'ye dair babasının anlattığı bütün o hikayeleri hatırladı. "Niçin iş arıyorsun kendine?" diye sordu ihtiyar. "Babamla oturmuyorum artık efendim." "El kapısında çalışanlardan kazak mı olurmuş? Babam payını vermedi mi sana?" "Hayır efendim." "O başka öyleyse. Karın içinde bir iş istiyorsun." Genç Lisnitski'nin yatağı birden gıcırdadı. Gregor başını o yana çevirince subayın kendisine göz kırptığını gördü. "Evet efendim öyle," dedi. "Efendimi filan bırak şimdi. Hoşlanmam ben öyle şeylerden. Ayda 8 ruble alacaksın ikinize. Karın avluya ırgatlara yemek pişirecek. Tamam mı?" "Tamam." "Yarın sabah gelin. Senden önceki arabacının odasında kalacaksın." "Nasıldı dün av?" diye Yevgeni ihtiyara sordu. Taraksız kıllı ayaklarını halının üstünde aşağı yukarı sürttü. "Gremyeşi deresinde bir tilkinin izine rastladık. Ormana kadar kovaladık. Ama kocamış bir tilkiydi. Köpeklerle oyun oynadı." "Kasbek hala ayağını sürüyor mu?" "Görünüşe göre burkmuş ayağını. Acele et, Yevgeni kahvaltı soğuyor." İhtiyar Gregor'a döndü, parmaklarını şaklattı. "Hadi bakalım, uygun adım marş. Yarın sabah 8'de burada olmaya bak." Gregor çıktı. Ambarın öte ucunda köpekler yere serilmiş güneşleniyorlardı. Yaşlı kancık başı öne sarkık Gregor'u biraz izledi. Sonra geri döndü. O sabah Aksinya çabucak yemeği pişirdi. Ocağın külünü deşti, bulaşıkları yıkadı. Avluya bakan pencereden dışarı bir göz attı. Stepan sönük cigarası ağzında Melekovların avlusuna bitişik çitin oradaki odun kümesinin yanındaydı. Sundurmanın sol köşesi çökmüştü. Onu onarmaya kütük seçiyordu. Yanakları pembe pembe, gözlerinde genç ışıltılarla uyanmıştı Aksinya o sabah. Stepan karısındaki değişikliği gördü. Kahvaltıda sormadan edemedi. "Ne oldu sana böyle?" "Ne oldu?" diye Aksinya sordu. "Suratına tereyağı mı buladın ne? Parıl parılsın." "Ocağın ateşinden kanım beynime çıktı." Aksinya başını çevirdi. Misha Koşeyov'un kız kardeşi geliyor mu diye gizlice baktı pencereden. Kız öğleden sonraya kadar gelmedi. Beklemekten canına tak eden Aksinya görür görmez onu hemen seslendi. "Maşutka, beni mi görmek istedin?" "Azıcık gelir misin dışarı?" dedi kız. Stepan ocağın üstünde kırık bir ayna parçasına bakıp saçını tarıyordu. Aksinya telaşla süzdü onu. "Çıkmıyorsun bir yere değil mi?" diye sordu. Stepan önce cevap vermedi. Kemik tarağı cebine koydu. Yanında duran bir deste iskambil kağıdıyla tütün kesesini aldı. "Bir yol Anikuşkalara kadar gidiyorum," dedi sonra. "Hiç evde oturmazsın zaten. Her Allah'ın gecesi iskambil. Vallahi bıktım artık." "Hadi hadi uzatma, yeter söylendiğin." Ama yine para kaybedeceksin. Rahat bırak beni. Hadi bekleyenin var bak. Aksinya çıktı. Kırmızı yanaklı, çilli Maşutka gülümseyerek karşıladı onu. Grişka döndü, dedi. Peki, hava kararır kararmaz bizim kulübeye geleceksin. Öyle dedi. Aksinya kızın elinden tutup dış kapıya doğru sürükledi. Ağır ol canım, yavaş konuş. Daha bir şey demedi mi? Ne dedi? Eşyalarını toplasın getirsin gelirken dedi. Aksinya baştan aşağı yanıyor, tir tir titriyordu. Huysuz kısraklar gibi bir o ayağına bir bu ayağına basıyordu. Döndü mutfak kapısına baktı. Hay Allah, nasıl yaparım? Böyle de çabuk. Eh bekle, söyle ona elimden geldiği kadar çabuk geleceğim. İyi ama nerede bulacak beni? Bizim evde. Aha, olmaz öyle şey. Söylerim ona, çıkar seni bekler öyleyse. Stepan gocuğunu giymişti. Tavana asılı lambadan cigarasını yaktı. Ne istiyor karı? Diye cigarasından iki soluk arasında sordu. Kim? Dedi Aksinya. Maşka Koşeyova. Ha, şey istiyormuş. Gömlek biçtirecekmiş de. Stepan cigarasının külünü üfürdü, kapıya gitti. Çıkarken yat sen beni bekleme, dedi. Peki olur. Buz tutmuş cama alnını dayadı Aksinya. Peykenin önünde diz çöktü. Kapıya giden karlı yoldan Stepan'ın ayak sesleri geliyordu. Rüzgar cigarasından kopardığı bir kıvılcımı pencereye getirdi. Buzda eriyen çemberin içinden Aksinya kocasının papağanı, sonra da yandan yüzünü gördü. Yeleklerini, eteklerini, başörtülerini, çeyizini sandıktan çıkarıp büyük bir şalın içine attı deliler gibi. Soluk soluğa, çevresine bakına bakına son bir defa mutfaktan geçti. Işığı söndürdü, merdivene koştu. Mutfak kapısının zincirini iliştirdi. O sırada Melekovların kulübesinden biri çıktı. Ayak sesleri dinene kadar bekledi Aksinya. Don yönüne koştu. Başörtüsünden taşan saçları tutam tutam sarkmış, yüzünde oynuyordu. Bohçasını koltuğunun altında sıkıştırarak ara yollardan Koşeyovların kulübesine koştu. Gitgide güçten kesiliyor, ayakları ağırlaşıyordu. Gregor'u kapıda bekler buldu. Delikanlı bohçayı elinden aldı. Hiç ses etmeden bozkıra çekti onu. Kulübenin ardına vardıklarında Aksinya yavaşladı. Gregor'un kolundan tutarak ''Dur bir dakika'' dedi. ''Niçin duracakmışız? Ay uzun sürecek bu gece, acele etmeliyiz.'' ''Bekle Grişka.'' Aksinya durdu, acıdan iki büklümdü. ''Ne var?'' Gregor döndü. Bir ağrı. Karnımda. Yüküm ağırdı gelirken. Kurumuş dudaklarını yalayıp karnını elleriyle kavradı. Başı eğik, küskün bir an durdu. Saçını başörtüsünün altına sokuşturarak yola devam etti. Nereye götürüyorum seni? Hiç sormadın. Şurada uçuruma götürüp iti iti versem ha? Gregor karanlıkta gülümsüyordu. Artık hepsi bir benim için. Dönüşü yok, dedi Aksinya. Sesi titriyordu. Mutsuz bir gülümseme vardı dudaklarında. O gece Stepan yine gece yarısı döndü eve. Önce ahıra gitti. Yere saçılan samanları yalağa attı. Atın yularını çıkardı. Kulübeye yürüdü. Aksinya komşulara gitmiş olacak diye düşündü. Kapının zincirini çözerken. Mutfağa girdi. Kapıyı iyice kapadı. Bir kibrit çaktı. O akşam şansı iyi gitmişti. Uysaldı. Uykuluydu şimdi. Lambayı yaktı. İçerinin dağınıklığına hayret etti. Ama neydi sebebi daha bilmiyordu. Biraz şaşkın yatak odasına girdi. Kapağı açık sandık adama kara kara bakıyordu. Yerde Aksinya'nın aceleden alıp götüremediği bir yelek. Stepan'ın gocuğunu yırtar gibi üzerinden çıkardı. Işığı almaya mutfağa koştu. Odaya baktı, baktı. Anladı sonunda. Lambayı yere bıraktı. Duvara asılı palayı kaptı. Palanın kabzasını öyle sıkıyordu, parmaklarında damarlar hep kabardı. Aksinya'nın mavi sarı yeleğini kaldırdı, havaya fırlattı palanın ucuyla. Palanın kısa bir hareketi, yelek düşerken ikiye biçildi. Yüzü solmuş vahşi bir hayvana dönmüştü. İçinde vahşi kurt gibi dikelen özlemiyle yelek parçalarını havaya atıyor, bezleri ikiye biçen keskin çelik havada ıslıklar çalıyordu. Sonra Stepan palasını bir köşeye fırlattı. Mutfağa girdi. Masaya oturdu. Başı önüne düştü. Titreyen parmaklarıyla uzun zaman masanın kirli üstünü okşadı, durdu. İnsanın başına bir felaket gelmeye görsün. Daha nicesi sökün eder ardından. Gregor'un evden çıkıp gittiği günün ertesi sabahı Getka'nın dikkatsizliği, Miron Korşunov'un cins boğası en iyi kısrağını boynundan boynuzladı. Getka yüzü bembeyaz, şaşkın, tir tir titreyerek koştu, mutfağa geldi. "Bey, felaket!" dedi. "Allah kahretsin boğa, lanet!" ne oldu boğaya?" diye Miron telaşlanıp sordu. "Kısrağa benzetti, boynuzladı hayvanı." Miron yarı çıplak avluya koştu. Kuyunun yanında Mitka, 5 yaşındaki kızıl boğayı tartaklıyordu. Başı öne eğik, gerdanı kara sürtünen boğa çifte attıkça kar dört bir yana savruluyordu. Kuyruğunun üstünde incecik gümüşten bir toz havalanmıştı. Hiç de yılgın görünmüyordu. Direniyor, boyun eğmiyordu sopaya. Mitka hayvanın burnuna, böğürlerine vuruyordu. Arkadan kemerine asılmış, onu geri çekmeye uğraşan Mişe'yi iplediği yoktu. "Bırak Mitri, İsa hakkı için bırak. Boynuzu yiyeceksin şimdi. Grigoriç, bir şey söyle şuna." Miron Grigorievich kuyuya koştu. Kısrak çitin yanındaydı. Başı düşmüş, bütün vücudu ince ürpertiler içinde. Böğürleri terden sırılsıklam, göğsü baştan aşağı kana bulanıktı. Boynunda açılan el derinliğinde gül rengi yaradan soluk borusu görünüyordu. Miron hayvanın kahkülünden kavradı, başını kaldırdı. Kısrak dalgın, mor bebekli gözlerini "Bitmedi mi daha çektiklerim?" der gibi dikti sahibine. Miron haykırdı. "Koş söyle birine, biraz meşe kabuğu kızdırsınlar. Hadi çabuk." Getka kirli boynunda ümüğü aşağı yukarı oynayarak bir ağaçtan biraz kabuk soymaya koştu. Mitka avluya geçip babasının yanına geldi. Bir gözü avluda dolanıp böğüren boğadaydı. "Tut kahkülünden," diye babası buyurdu. "Mişe, git sicim getir, çabuk ol." Hayvan acıyı duymasın diye kadife gibi yumuşak, seyrek tüylü üst dudağını sicimle bağladılar. Grişka dede de çıktı geldi. Alacalı bir kapta cerahat gibi fokur fokur bir sıvı getirdiler. "Soğut şunu önce, çok sıcaktır. Duydun mu Miron?" "Allah aşkına gir eve baba, üşüteceksin şimdi, sonra..." "Ben de soğutun şunu diyorum size, kısırın canına mı okumak niyetin?" Yarayı yıkadılar. Miron bir örgü iğnesine ham iplik geçirdi, yaranın kenarlarını güzelce dikti. Dönüp eve gidecekti, karısı koşa koşa mutfaktan çıktı. Solgun, sarkık yanakları telaştan sallanıyordu. Kocasını kenara çekti. "Grigoriç, Natalya burada, hay Allah!" "Ne oldu, ne var?" diye Miron sordu. Çilli yüzü bembeyaz oldu. "Gregor, evi bırakıp gitmiş." Lukunichna, uçuşa hazırlanan bir karga gibi kollarını iki yana açtı. Avuçlarını etekliğine çarptı. Sızlanmaya başladı sonra. "Köylünün gözü önünde bak başımıza gelene şimdi. Tanrım, ne bu? Ah!" Natalya başında başörtüsü, kısa gocuğuyla mutfağın ortasında duruyordu. Ağlamaklıydı kızcağız, yanakları al al. "Ne arıyorsun sen burada?" diye odaya girerken sordu babası. "Dövdü mü yoksa seni kocan? Geçinemiyor musunuz, nedir?" "Gitti," diye inledi Natalya, sallandı. Babasının ayakları dibine diz çöktü. "Baba, hayatım kurudu gitti. Alın beni oradan. Gregor gitti o kadınla, bıraktı beni. Baba, yandım, yerin dibine geçtim baba." Hıçkırıklara boğulmuş konuşuyor, yalvaran gözlerle babasının kızıl sakalına bakıyordu. "Dur bakalım, hele dur. Orada yaşayamam ben artık, gelin alın beni." Dizleri üstünde emekliye emekliye sandığa gitti. Başını kollarına dayadı, doya doya ağladı. Başörtüsü sırtına kaymış, düz taralı siyah saçları solgun kulaklarının üstüne düşmüştü. Anası kızının başını bağrına bastırdı. Kulağına avutucu, anaca sözler fısıldadı. Miron'un tepesi atmıştı. Fırladı, merdiven başına çıktı. "Çabuk iki at koşun, oklu kızağa!" diye haykırdı. Horozun biri basamaklarda bir tavuğu beceriyordu. Birden neye uğradığını şaşırarak geri sıçradı. Kızgın naralar ata ata ambara doğru koştu, gitti. "Atları koşun kızağa!" Miron haykırıyordu. Merdivenin parmaklığını paramparça olana kadar tekmeledi. Getka iki atla ahırdan çıkıp hayvanları bir acele kızağa koşmaya koyulmadan mutfağa dönmedi. Mitka ile Getka, Natalya'nın eşyalarını almak için Melekovların kulübesine gittiler. Kızağı süren Getka dalgınlığından yolda bir domuz yavrusu ezdi. Az sonra Belki bey şimdi kısrağın başına geleni unutur diye düşünüyordu. Sevinçle koyverdi dizginleri. Aman ne haindir o, ne hain, unutmaz. Var gücüyle indirdi kırbacı atların sırtına. Teğmen Yevgeni Lisnitski, Ataman Hassa alayında takım kumandanıydı. Subaylar arası at yarışlarında kaza geçirdi, sol kolunu kırdı. Hastaneden çıktıktan sonra 6 hafta istirahat alarak babasının yanına geldi. İhtiyar General Yogodne de tek başına yaşıyordu. 1880 yılında Varşova varoşlarında arabayla giderken karısını kaybetmişti. Aslında ihtilalcilerin niyeti onu öldürmekti. Kurşunlar ıska geçti. Onun yerine karısıyla araba sürücüsü öldüler. Bu olaydan az sonra Lisnitski emekliye ayrıldı. 2 yaşındaki oğlu Yevgeni'yi yanına alıp Yagodni'ye çekildi. Orada yalnız haşin bir hayat sürüyordu. 1812 savaşına katıldığı için dedesine verilen 4000 dönümlük esas toprağı Saratov bölgesindeydi. Yaşı gelir gelmez oğlunu subay okuluna gönderdi. Kendini bütün çiftlik işlerine verdi. İmparatorluk haralarından satın aldığı soylu aygırları en iyi İngiliz, ünlü Powalski kısrakları ile çiftleştirip yeni bir soy yarattı. Büyük at sürüleri vardı. Kendi toprağında ayrıca kirayla tuttuğu topraklarda buğday yetiştiriyordu. Sürüyle ırgat çalışırdı yanında. Sonbaharda ve kışın ava çıkardı. Arada bir salona kapanır, bir hafta durmaksızın içki içerdi. Midesinden rahatsızdı. Doktor hiçbir şey yutmamasını tembihlemişti. Ne yerse çiğner, suyunu yutar, özel uşağı Benjamin'in tuttuğu gümüş tepsiye posasını tükürürdü. Benjamin yarı kaçık, esmer, bon siyah saçlı, toparlak kafalı bir köy delikanlısıydı. 6 yıldır Lisnitski'nin yanında çalışıyordu. Generale hizmete başladığında ilkin ihtiyarın çiğnenmiş lokmaları ağzından tükürüşünü görmeye dayanamadı. Sonra alıştı ama. Birkaç ay sonra bir gün efendisi hindinin beyaz etini çiğnerken o düşündü. Yazık bu iyi yemeğe, ziyan oluyor. O yemiyor, benim karnım zil çalıyor. O işini bitirsin, sıra bende. Ondan sonra hep öyle yaptı. Gümüş tepsiyi sopaya çıkarır, efendisinin arta kalan ne var ne yok mideye indirirdi. Belki de bundan çok geçmedi, şişmanlamaya, bir ikinci çene salmaya başladı. Çiftliğin öbür sakinleri aşçı Lukerya, kocamış seyis Şaşka ve çoban Tikon'du. Lukerya çopur yüzlü, semeri yerinde bir kadındı. Daha ilk günden Aksinya beyin yemeğini hazırlamasına yardım etsin bırakmadı. Sen yazın gelen ırgatlara yemek çıkarırsın, dedi. Haftada 3 gün döşemeleri yıkamak, sayısız kümes hayvanını beslemek, kümesi temiz tutmakta onun işi. Herkese, özellikle Lukerya'ya hoş görünmek için Aksinya var gücüyle çalıştı, durdu. Gregor vaktinin büyük kısmını ahırda, seyis Şaşka'nın yanında geçiriyordu. İhtiyarın saçı sakalı bembeyazdı, hala Şaşka diyordu herkes ona. 20 yılı aşkın bir süre hizmet ettiği ihtiyar Lisnitski, o bile belki soyadının ne olduğunu unutmuştu. Şaşka gençliğinde araba sürücüsüydü. Yaşlanıp güçten kuvvetten kesilince, gözü de azdan görmez olunca seyis yaptılar. Kısa boylu tıknazdı. Yeşile çalar kır saçları, gençliğinde yediği bir sopadan yamyatsı bir burnu vardı. Çocuksu çocuksu gülümserdi habire, ışıl ışıl, saf gözlerle bakardı dünyaya. Yüzünün herkeste saygı uyandıran, ermişçe ifadesine ters giden tek şey o basık burnu, bir de yarık alt dudağı. Askerliğinde bir gün Şaşka Boguçarlı bir Rus'tu, sarhoş kafayla vodka niyetine kezzap şişesini dikiyor, bir yudum alıyor. Asit alt dudağını yakıyor, değdiği yerde pembe, neşeli bir iz bırakıyor. Esrarengiz bir hayvan yalamış da sipsivri, keskin dişlerinin izi kalmış gibi orada. Bir daha da dudağında kıl bitmemiş Şaşka'nın. Vodka'ya bayılırdı, kafayı buldu mu avluda bir dolaşmaya başlardı, görsen evin efendisi sanırdın. Lisnitski'nin yatak odası penceresinin altında durur, ayaklarını yere vurarak haykırır, sert, haşin bir sesle ''Mikolay Alekseyeviç! Hey Mikolay Alekseyeviç!'' İhtiyar Lisnitski odasındaysa pencereye çıkar, ''Sarhoşsun yine ulan hergele!'' diye köpürür. Şaşka pantolonunu çeker, kurnazca göz kırpar, gülümser, kırpılan sol gözünden ağzının sağ köşesindeki pembe yara izine kadar gülüşü kaplar yüzünü. çarpık, sevimli bir gülüş. Nikolay Alekseyevich, efendi hazretleri, sizi bilirim ben, ince kirli parmağını sallar, havada tehdit edercesine. Efendisi yatıştırıcı bir bakışla gülümser, tütünden sararmış parmaklarıyla sarkık bıyığını burar. Hadi git uyu, geçer. Hayır, şaşkayı kandıramazsınız. Seyis basar kahkahayı, daha da yaklaşır. Nikolay Alekseyevich, bak sen bana benziyorsun tıpkı. Ben ve sen, suda balık gibiyiz biz. Biz zenginiz, zengin, na böyle. Kollarını açar iki yana, ne kadar zengin gösterecek. Bizi tanır herkes, bütün Don ülkesinde tanırlar bizi. Biz, şaşkanın sesine birden perişan, kurnazca bir ifade bulaşır. Siz ve ben, efendim, bizim her şeyimiz iyi de şu burunlarımızda iş yok. O da neden? Efendisi sorar, kahkahadan kırılır, bıyıkları titrer. Vodka'dan, şaşka haykırır, göz kırpar habire. Yarık dudağından çevresine akan salyaları yalar. İçki içme Nikolay Alekseyevich, içme. Sonra mahvolacağız, sen de ben de. Elde ne var ne yok içkiye yatırıp beş parasız kalacağız. Hadi sen git şununla bir şeyler iç bakayım. Bir 20 kapik fırlatır ihtiyar Lisinski pencereden. Şaşka parayı havada kapar, takkesinin içine saklar, bağırır. Eh, hadi eyvallah generalim. Atlara su verdin mi sen? Efendisi sorar gülümseyerek. Vay namussuz kerata, domuzun oğlu. Öfkeden kudurur şaşka. Kızgın, nöbeti tutmuş hastalar gibi sarsılmaya başlar. Şaşka unutacak ha atları sulamayı, ha? Ölüm deşeğinde olsam susuz komam ben atlarımı. Bak sen şu herifin dediğine. Hak etmediği bu isnat karşısında kızar köpürür ihtiyar, lanetler savurur, yumruğunu sıkar, yürür, gider. Her şey tabiydi onun için, içkisi, efendisiyle öyle içli dışlı oluşu bile. Yaz demez, kış demez, ahırda boş bir bölmede uyurdu. Hem seyiz hem nalbanttı. İlkbaharda hayvanlara ot kesmeye giderdi. Bozkıra çıkar, vadileri dolaşır, koca karı kökleri bulur yolardı. Ahırın duvarları boydan boya kurumuş otlar, çeşitli at illetlerine karşı koca karı ilaçlarıyla kaplıydı. Şaşkanın uyuduğu bölme yaz kış örümcek ağı gibi ince, kekremsi bir kokuyla sarılı olurdu.